Ayrım 14, Lontano, Jean-Christophe Grange, sayfa 133, 25. bölüm. Jean-Patrick de Greco yaklaşık 2 metre boyundaydı. Küçük kamerasında kanarya kafesine tıkılmış bir kartala benziyordu. Sadece uzun boylu değil, çok da zayıftı. Dar omuzlar, uzun kollar, çırpı bacaklar, 60'lı yaşlardaydı, kamburlaşmıştı. Amerika yerlilerininki gibi siyah gür saçlarına rağmen tükenmiş, yıpranmış, insana hüzün veren bir adam izlenimi yaratıyordu. Birkaç saniye boyunca amiral tek kelime etmeden dikkatle ziyaretçisine baktı. Bu da Erva'nın incelemesini daha da derinleştirmesini sağladı. Subayın yüzü bir kemik yığınından farksızdı. Çok az kas, yine de çok az et. Çıkık elmacık kemikleri, kemerli bir burun, etrafında koyu renk halkalar oluşmuş göz çukurları. Tüm bunlar antik çağ parşömenlerini andıran sarımsı bir tenin üstündeydi. Tanışma faslı çok kısa oldu. Ervan gerçerken çelik dolaplara çarparak yağmurluğunu portmantoya astı. Mekan sadece çalışma masasının üstüne yerleştirilmiş yatay bir lambayla aydınlatılıyordu. İhtiyat mutlaktı. Kamerada dışarıya açılan bir lomboz vardı ve karartma kurallarına aykırı davranmak söz konusu değildi.
''Benimle şu can sıkıcı kazayı konuşmaya geldiniz.''
Di Greco olayı yumuşatma konusunda yetenekliydi.
''Oturun.'' diye ekledi, uzun elini uzatarak. ''Rica ederim.''
Ervan ziyaretçi kabul köşesinde bir yer buldu. Katlanır bir sandalyeyi andıran bir kanepe ile taş çatlasa kaykay genişliğinde bir sehpanın bulunduğu birkaç metrekarelik bir alandı bu. Hepsinin de etrafı dosyalar, klasörler, karton kutularla çevriliydi. İnsan kendini bir sandık odasında hissedebilirdi. Di Greco onun şaşkınlığını fark etmiş gibiydi.
''Gemide alan kısıtlı.''
''Sıradan askerlerin kameralarını düşünmek bile istemiyorum.''
''Ne daha küçük ne de daha büyük ama onlar odalarını paylaşıyorlar ve özellikle onların bu ayrıcalığı yok.''
Kemikli işaret parmağıyla lombozu gösterdi.
''Burada bir balkon veya terasla eşdeğerdir. Üzgünüm, size içmek için ikram edecek herhangi bir şeyim yok.''
''Böyle iyi, misafirliğe gelmedim.'' Di Greco dönüp çalışma masasına oturdu, bacaklarını masanın altına yerleştirirken zorluk çekmişti. Ervan bir zamanlar onun da pilot olup olmadığını merak etti. Bu 2 metrelik adamın bir Rafale'nin kokpitine girmesini gözünde canlandıramıyordu. Amiral Winkinki gibi basmak alıp bir söyleve başladı ama onunki daha tumturaklıydı. Sesi kalın, konuşması ağır ve kelimeleri askeri jargondan uzaktı. Ama esas itibarıyla yeni bir şey yoktu. Hep aynı anlamsız ve içi boş mesaj. Ervan bir el hareketiyle onu susturdu. Hep aynı sözleri duymaktan gına gelmişti ve olayın bilançosunu özetledi. Askeri okul bölgesinde bir DHPA öğünün sadistçe öldürülmesi, bir deniz havacılığı okulu ile sadece birkaç kilometre uzaktaki bir uçak gemisi arasındaki iletişim eksikliği, hayatını orduya adamaya karar vermiş genç bir adamın ölümü karşısında gösterilen genel kayıtsızlık. Di Greco öldürülme haberine şaşırmışa benzemiyordu. Ervan onun bu konuda daha önceden bilgilendirildiğine emindi. Ayrıca okulun organizasyonundaki eksikliklerden kaygı duyduğu da söylenemezdi.
''Şu an için ipuçlarınız neler?''
''Bunu sizinle paylaşamam.'' Amiral başını salladı. Çalışma masasının lambası bir korku filmindeki gibi onu alttan aydınlatıyordu.
''Kuşkusuz bir linç olayı düşünüyorsunuz. Sonu kötü bitmiş bir deneyim.''
''Bu söylenebilecek en hafif şey.''
''Yani denetlenemez unsurlara istedikleri gibi davranma izni mi verildi?''
Ervan bir üst vitese geçmeye karar verdi. ''Okul bu katilleri korumakla kalmıyor. Onlara ilham kaynağı da oluyor.''
''Anlamıyorum.''
Karverek'te öğrencilerin içindeki sadizmi körükleyen bir şiddet ve acımasızlık kültürü olduğunu hissediyorum.
''Kanıtınız var mı?''
''Hayır, sadece bir his.''
''Size göre bu zehiri akıtan kim?''
''Sizsiniz.''
''Ben sadece Karverek'in kurmay başkanıyım. Üstün yönetimi Albay Wink'te.''
''Wink uçuşların planlamasını yapıyor. Siz ise okulun ruhunu temsil ediyorsunuz.''
''Öyleyse şeytan benim ha?'' diye gülümsedi Di Greco. Ervan ağzına geleni söyleyerek ona cevap vermek isterdi ama susmayı tercih etti. Çevresi kömür gibi kara, bu düşük gözlerden etkilenmişti. Bu suratı tanıyorum diye düşündü. Nerede karşılaşmıştı? Belki de bu korku filmlerindeki zombilerle olan basit benzerlikti. Okulunuzda daha önce de bu tür kazalar oldu mu?
Hayır.
Kavgalar, şiddet girişimleri?
Asla.
Çaylak deneyimleri sırasında bile mi?
Özellikle o zamanlarda. Bu hafta sonları süresince her şey kurallara uygundur. Denetlenir, kontrol altında tutulur.
Bunu bana daha önce de birçok kez söylediler ama sonuç ortada.
İhmaller olmuştur, suçları cezalandıracağız. Ama siz riskleri arttırdığımızdan şüphe ediyorsunuz.
Kamera aşırı sıcaklamıştı, Ervan bunalıyordu. Ter boynundaki yağmur damlalarıyla karışarak ensesinden aşağı akıyordu. Tüm askerleriniz adına mı cevap veriyorsunuz?
Elbette.
Eğitmenler, öğrenciler, erat, bakım personeli...
Herkes psikolojik testlere, mülakata tabi tutulur. Bir kez daha söylüyorum, en azından burada askerlerimizi gelişi güzel seçemeyiz.
Di Greco sakin konuşuyordu. Bakışlarında, sesinde tuhaf bir sertlik vardı. En ufak bir rütbe şeridi olmayan lacivert ceketi bir çilecilik biçiminin göstergesiydi. Bruno Gors hakkında ne düşünüyorsunuz?
Sizin şüpheliniz o mu?
Soruma cevap verin.
İyi asker, mükemmel pilot.
Ve sadist. Gors öğrenci bürosunu yönetiyor dedi Ervan. Bu yılki çaylak deneyimini en ufak ayrıntısına kadar denetleyen de o. Sahada da öce, özel cellat rolünü üstleniyordu. Subay kemikli parmaklarını birleştirdi. Eklem kemikleri gemici düğümlerine benziyordu.
Farz edelim ki Teğmen'in özel bir espri anlayışı var. Bu onu bir katil yapmaz ki.
Bana öyle geliyor ki tek bir konuda çok netti. No limit.
Böyle bir deneyim yok.
Bana da herkesin söylediği bu. Yine de ne zaman bu ismi telaffuz etsem herkes korkudan altına işiyor.
Carverac'in yöneticileri açısından böyle bir deneyim yok. Tilkiler planlarını sunarken bize bundan bahsetmek zorunda değiller.
Öyleyse şenlikler konusunda bir bilgi eksikliğiniz olduğunu kabul ediyorsunuz.
Bu yıl no limit olmadı. Siz tam olarak neyin peşindesiniz?
Ervan ayağa kalktı ve çalışma masasına yaklaştı. No limit, DHPAÖ'nün cesaretini, dayanıklılığı ispatlamasını sağlıyor. Bir tür İsa'nın haçıyla yürüyüşünü kutsama. Öğrencilerinizin profilini çıkarmak için sonuçları gizlice aldığınızı düşünüyorum. Di Greco da ayağa kalktı, Ervan yerine döndü. İkisi tuhaf bir bale sergiliyorlardı sanki. Silüetleri bir gölge oyunundaymışlar gibi duvarda beliriyordu.
Size bir itirafta bulunacağım diye fısıldadı amiral. Haklısınız. Bu hafta sonu süresince öğrencilerimizin sınırlarını test ederiz. Ama sizin düşündüğünüz öğrencilerimizin değil. Gelecekteki pilotlarımızın cesaretlerini test etmek ve darbelere dayanıklı olup olmadıklarını anlamak için çaylak deneyimine ihtiyacımız yok. Buna karşılık diğerlerinin sınırlarını bilmek zorundayız.
Diğerleri?
Tilkiler, çaylak deneyimini uygulayanlar.
Bir sessizlik oldu. Ervin şu ana kadar göz önünde bulundurduğu tüm işaretlerin tersine döndüğünü hissetti. Bunu fiziksel olarak hissetti. Anlaşılan en başından beri hiyeroglifleri çözebilecek şifre konusunda yanılmıştı.
Milgram testinden söz edildiğini duydunuz mu diye devam etti Di Greco.
Şöyle böyle, evet. Amerikalı psikolog Stanley Milgram 60'lı yıllarda ünlü protokolünü açıklamıştı. Görünüşte kendisine sorular soran biri test ediliyordu. Her yanlışta diğer denek test edilen kişiye gitgide artan düzeyde elektrik şoku veriyordu. Aslında elektrik şokunun düzeyini ayarlayan, değerlendiren eğitmendi. İlk denek ise acı çekiyormuş gibi yapan bir oyuncudan başka biri değildi. Testin amacı açıktı. Otorite baskısı altındayken işkencede nereye kadar gidilebilirdi? Emirlere riayet etme bahanesiyle biri öldürülebilir miydi? Milgram'ın sonuçları üzücü olmuştu. Adayların çoğu sorumluluk taşımadıklarından öldürene kadar emirlere uymuşlardı. Daha da aşırıya kaçarak bir hiyerarşinin kanatları altında hiç şüphesiz acımasızlık içgüdülerini tatmin etme zevki yaşamışlardı.
Bu da sahada herhangi bir savaşın nasıl gerçekleştiğinin bilimsel ispatıydı.
Sizdeki çaylak deneyiminin Milgram testi gibi bir işlevi olduğunu mu söylüyorsunuz?
Kesinlikle. Ayrıntılara giremem ancak bu 24 saat boyunca çaylak deneyimini uygulayanlar gözetim altında tutulur. Tepkileri, aşırılıkları, sadist davranışları incelenir. Biz Carverac'te seçkin pilotlar yetiştiriyoruz, işkenceciler değil. Uçaklarımızı ilk fırsatta ruhsal gerginliklerine teslim olacak dengesiz insanlara bırakmamız söz konusu olamaz.
Ervan şimdi utançtan terliyordu. Odasına geri dönmek, duş yapmak ve yorganının altına büzülmek istiyordu. İyi akşamlar. Hiç tilkilerden elediğiniz oldu mu?
Bazen. Şiddete güçlü eğilimler gösteren ya da kontrol altında tutulamayacaklarına kanaat getirilen çok gayretkeş çocuklar.
Onlara ne oldu?
Üçüncü yılları için ABD'ye gitmediler. Başka bir göreve verildiler.
Hangi gerekçeyle?
Kendilerine kibarca tebliğ edildi. Diskalifiye olma sebeplerinin davranışları olduğunu asla öğrenemediler.
Ervan masasına dönen ve çırpı bacaklarını masanın altına sokan amirale baktı. Bir kez daha onu tanıyormuş duygusuna kapıldı.
Çelişki burada diye devam etti Di Greco. Bir kere eğer katil bizim öğrencilerimizden biri olsaydı, çaylak deneyiminin bitiminde onun kimliğini saptardık.
Eğer bölüklerinizi adam akıllı denetim altında tutsaydınız bu cinayet olmazdı.
Hiçbir beyin her şeyi öngöremez. Aksi takdirde savaşlar sadece birkaç gün sürerdi.
Gülünç duruma düşmemek için, en azından tamamen kepaze olmamak için Ervan son çağrı olarak daha somut konulara geçti. Cumartesi sabahki tatbikattan haberiniz var mıydı?
Burada bir ofisim var ama kurmay başkanlığını ben yönetmiyorum.
Kimse bu tatbikatın çaylak deneyiminin tam ortasında riskli olabileceğini öngörmedi mi?
Tam tersine, hafta sonu intibakı K-76'nın arazisiyle sınırlıdır. Hiçbir askerin üstten ayrılmaması gerekir. Başka hiçbir uçuş yapılmaz. Eğer bir risk varsa bu daha çok turistler içindir. Ama her şey işaret şamandıralarıyla belirlenmiştir. Karaya dönün başkomiser. Vissa'nın ölümünün sorumlularını orada bulacaksınız.
Ervan mırıldanarak teşekkür edip ayağa kalktı. Di Greco da kalkmaya davrandı ama polis ona işaret etti. Eşlik etmesine gerek yoktu. Archambault ile Le Guin onu koridorda bekliyordu. Geride duran silah subayı saatine baktı. Hoşnut bir hali vardı. İstemeden de olsa Ervan kendisine tanınan zamana uymuştu. İşin aslı vakit geldiğinde onu başından savan amiral olmuştu. Hiç konuşmadan asansöre bindiler ve yeniden yağmurlu karanlığa çıktılar. Helikopterin pervanesi çoktan dönmeye başlamıştı. Pistin üstünde Ervan hava koşullarının hala kötü olduğunu anladı.
Fırtına mı dedi Archambault gülerek, sadece küçük bir sağanak.
Ervan'ın başından zorunlu can yeleğini geçirdi.
Ama yine de dönüşümüz biraz sarsıntılı olacak.
26. Bölüm. Saat 21. Firefly Capital'in merkezi traderların yani alıcıların uğultusuyla Wall Street'te saat farkı inliyordu. Luak bu sembolü ateş böceği seçtiğinde o zamanlar kulağa çok iyi geliyordu. Tek başınaydı, küçüktü ve borsanın karanlığında parlamak istiyordu. Bugün 30 kadar personelle ve yönettiği 5 milyar dolarla ateş böceği devasa bir boyuta ulaşmıştı. Ayağa kalktı ve kapıyı kapattı. İşlem salonlarının bu coşkulu havasından tiksiniyordu. Avaz avaz bağırılıyor, eller kollar sallanıyor, heyecanla tartışılıyordu. Ama kesin olarak kıçlar hep sandalyelere vidalanmış gibiydi. Matignon Caddesi'ndeki Haussmann tarzı bu devasa dairede Luwak yay biçiminde cumbası olan odayı kendine tahsis etmişti. Buradayken kendini bir yolcu gemisinin kaptan köşkündeymiş gibi hissediyordu. Kuşkusuz bu bir klişeydi ama bazı sabahlar ona enerji veriyordu. Bir saatten bu yana babasıyla yaptığı telefon konuşmasını düşünüp duruyordu. Aşırıya kaçmamış bir azarlama yine. Morvan finansal konularda uzman değildi ve görünüşe bakılırsa ona anlamını bilmediği bir haber vermişlerdi. Coltano hisseleri yükseliyordu.
Luwak meslektaşlarının ve kendisinin gözlerini bazı değerlerin raiçlerine dikerek yaşadıkları bir döneme tanık olmuştu. New York'ta kimse ekranın bir köşesinde Judge Kirk veya Dow Jones'la ilgili bir pencere açmadan beyzbol maçı izlemiyordu. Dipnot, Judge Kirk, Paris borsasında işlem gören en büyük 40 şirketin indeksini yansıtır. Bugün zamanını şu veya bu hisse senedini cep telefonundan takip ederek geçiriyordu. O bu tür artışlarla ilgilenmiyordu ve günlerden beri Coltano'nun pozisyonuna bakmamıştı. Gerçekten de hisseler %20 değer kazanmıştı. Sonuçta da yüksek fiyattan önemli alımlar yapılmıştı. Bu olağanüstü bir durumdu ve Luwak şüpheye düşmüştü. Öncelikle Coltano kimseyi ilgilendirmiyordu. Zira maden çıkarma sanayileri iyi girişimler değildi. Hantal yatırımlar, oynak rahişler, istikrarsız ülkeler, çok hızlı kirlenme. Hiçbir zaman borsadaki bu kayıp şirketlerin ne kazandıkları bilinmezdi. Ve onlar da zaten anlaşılmaz olmayı tercih ederlerdi. Ama Luwak bunu öğrenmek için en iyi konumdaydı. Coltano'yu bir kara kutuya dönüştüren kendisiydi. SEC'nin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve AMF'nin, Sermaye Piyasası Denetleme Kurulu, son günlerdeki denetimlerinden kurtulmayı başarmıştı. Geçen yıl yatırımların tüm karını silip süpürmek için kendini helak etmişti. Bu çift aşamalı bir stratejiydi. Onların daha az vergi ödemelerini sağlıyor ve göz kamaştırıcı kazançlarının azalmasına neden oluyordu. Son maden araştırmalarında umut vadeden yataklar bulunmuştu. Bu durum özellikle gizli kalmalıydı. Çünkü fakir ülkelerde servet kazanmak gitgide zorlaşıyordu. Ancak bu stratejinin gerçek sebebi babasıydı. Luwak'ın bu konuda şüphesi yoktu. Bir oyun hazırlığı içindeydi. İhtiyar çok netti. Kimse yeni maden damarlarının varlığından haberdar olmamalıydı. Aynı durum Coltano tarafı için de geçerliydi. Kongolu otoriterlere ve ortaklarına çaktırmadan bu kaynakları gizlice işletmek amacında olduğunu anlamak için Machiavelli olmaya gerek yoktu. Ruanda ile kaçakçılık yapmanın mı peşindeydi ya da başka bir şeyin? Bir de has yani halka arz satış olayı vardı. Hisse senetlerinin toplu alımları birinin bu yeni durumu bildiğini ve pastadan payını istediğini gösteriyor olabilirdi. Hisselerin bu yükselişi Coltano'nun neden bir anda bu kadar değer kazandığını merak eden generallerin de dikkatini çekebilirdi. Luwak'ın elinde olayı değerlendirmek için tüm veriler yoktu. Ancak grubun efsanevi müdürü, güler yüzlü diktatör Niseko'nun ölümünün de bu olayda bir rolü olduğundan emindi. Ama bu rol neydi? Kongolu'nun yeni yataklardan haberi var mıydı? Konuşmuş muydu? Onu tam olarak kim öldürmüştü? Tüm bunları bloknotuna kuru kafalar çizerek düşünmüştü. Şirketin doğuş macerasını yeniden hatırladı. 1971 yılında babası çivi adamı yakaladığında Mareşal Mobutu teşekkür etmek için ona manganez bakımından zengin topraklara sahip bir maden işletmesinin haklarını vermişti. Bu konuda hiçbir şey bilmeyen Morvan, kullanım haklarına sahip olduğu bu toprakları işletmek için Belçikalı, Fransız, Lüksemburglu ve Kongolu şirketlerle ortaklık kurmuştu. 20 yıl boyunca maden çıkarma işi sorunsuz devam etmişti ve Morvan Fransa'da mesleğini icra ederken bir gözü de hep zenginlik kaynağının üstünde olmuştu. 90'lı yılların sonunda iki olguyu önceden sezmişti. İlki Mobutu sözleşmeyi yenilemek için artık iktidarda olmayabilirdi. İkincisi Kongo topraklarından çıkarılacak çok daha iyi bir maden vardı. Coltan. Bu cevher cep telefonlarının elektronik bileşenlerinde, video oyunlarının konsollarında kullanılıyordu. Hasta olan ve büyük güçler tarafından desteklenmeyen yaşlı Leopard çıkışa doğru itilmeden önce Morvan Fransa'nın desteğiyle rüşvet verdiği ve çok yakında gözden düşecek olan madencilik, maliye ve planlama bakanları tarafından imzalanan yeni bir izin belgesi almayı başarmıştı. İzin belgesi diğer bütün maden yataklarının yer aldığı Kivu bölgesinden komşu Ruanda'daki katliamdan sonra kanlı bir balçık çukuruna dönüşecek olan sürekli savaşların yaşandığı bölgeden uzakta Katanga'daki koltan bakımından zengin bölgeleri kapsıyordu.
1998'de Morvan sermayedarları Fransızlar, Lüksemburglular ve Kongolular olan Paris merkezli holdingi Coltano'yu kurmuştu. Generaller anlaşmayı kabul etmek zorunda kalmışlardı. Maden çıkarma işi Kongolu bir kamu şirketi tarafından yapılıyor, arıtmayı ve dağıtımı ise Avrupalı şirketler sağlıyordu. Ama Morvan grup bünyesinde kendini kırılgan hissediyordu. Birkaç yıl sonra durumunu güçlendirmek için Coltano'yu borsaya kota etmeyi önerdi. Bu karar hem yeni sermaye gelişini sağlayacak hem de yönetim kurulu bünyesinde varlığını pekiştirecekti. Luak'ın denetiminde borsaya giriş sorunsuz olmuştu ama babası işin içinden ustalıkla sıyrılmayı başaramamıştı. Bugün şirket hisselerinin %16'sına sahipti. Lüksemburglu şirket Heymet ise %18'ine, pastadan en büyük pay ise %28 ile Kongolulardaydı. Geri kalan hisseler ise bu faaliyetin içinde yer alan Belçika şirketlerine, teknolojik katkıda bulunan Fransız devletine ve yüzen hisse olarak adlandırılan çok sayıda küçük hissedara aitti. Bugün Coltano borsaya kote olan tek koltan işletmesiydi. Ayrıca modern gereçlerle donatılmış tek şirketti de. Kivu'da yerel çiftçileri şiddet ve terör korkusu içinde kazmayla veya elle kazmaya zorluyorlardı. Bu gruba ilginç bir profil kazandırıyor ancak zayıf noktalarını telafi edecek bir şey sunmuyordu. Luak alımlardaki tüm kararsızlıkların duyulmasına engel olmak için bizzat kendisinin gizlice yazdığı analizleri bir kez daha okudu. Cılız kazançlar, tükenmiş maden damarları, yaşlanmış gereçler, aşk öldüren gerçekler. Telefonunu eline aldı. Mark Sespi 3 milyar 500 milyon dolarlık bir kapitale kar sağlamak için 10 bin askerle çalışan dünyanın en büyük yatırım şirketi BlackRock'un analistiydi. Luak onu Wall Street zamanında tanımıştı. İngiliz madencilik yatırımları konusunda uzmandı. Joe Cocker gibi favorileri olan ve İngiliz giyim tarzına sonuna dek bağlı, kareli, daima kareli bir deha. Coltano'daki gelişmeyi gördün mü diye sordu Luak doğrudan. BlackRock'un sabit hatlarından yapılan tüm konuşmalar kaydedildiğinden onu kişisel cep telefonundan aramıştı. Anlaşılır gibi değil dedi İngiliz. Bana bütün söyleyebileceğin bu mu? Adamım, senin şirketin. Bana açıklama yapması gereken sensin. Liverpool kökenli olan Sespi işçi aksanını korumuştu. Senin de gayet iyi bildiğin gibi bu çok daha karmaşık bir durum diye geçiştirdi soruyu Luak. Kim alıyor? Analizci alaycı alaycı güldü. Adamım, seni kırmak istemem ama ormandaki deliğin için kimin kamışı kalkar anlamıyorum. Kendini zımbalatan patronundan bahsetmiyorum bile. Tüm bunlar bizi gelişen piyasalar sorununa getiriyor. Savaşlar, rüşvet, siyasi istikrarsızlık olduğu müddetçe iyi fikir. Luak bu nakaratı ezbere biliyordu. Olası bir has hakkında hiçbir şey duymadın mı? Neden bir üçüncü dünya savaşı olmasın? Hisse senetleri yükseliyor, yüksekken satın alıyorlar. Bir tavsiye ister misin? Çekinme. Eğer senin kağıtlarına güvenen kokuşmuş herifler varsa bundan yararlan. Fiyat güçlüyken sat ve gelecek vaat eden iş sektörlerine yönel. Coltano o kadar derin uyuyor ki siz uyanmadan bile sizi becerebilirler. Tavsiye için teşekkürler diye güldü Luak. Telefonu kapattı. Şirketle ilgili imaj kaygılarını gidermişti. Bu gizli eşeleme faaliyeti iyi işlemişti. Ancak gizem olduğu gibi devam ediyordu. Saatine baktı. Wall Street'te öğleden sonraydı ve başka bir numara çevirdi. Arno Condamin bir trader'dı. 2008 krizinde ayakta kalmıştı ve hala birçok kurumsal yatırımcının güvenine sahipti. Tuhaf bir adamdı, kaba ve genç görünümlüydü. Koyu renkli takım elbisesiyle sandalyesine sımsıkı bağlıymış gibi bir izlenim uyandıran içe kapanık bir tür inekti. Bloomberg terminalinin karşısında çalışıyor, yemek yiyor ve tabii bir de uyuyordu. Condamin Sespi'den daha az olumsuzdu. Usulüne uygun bir saldırı fikri ona o kadar saçma gelmiyordu.
Başınız dertte, hissedarlarınız çok dağınık, lider yok, süreklilik yok. Üstelik Nseko'nun ölümüyle grup zayıfladı.
Kim satın alıyor, bilmiyor musun?
Bunu nasıl bilebilirim ki? Resmi olarak piyasadaki alıcılar ile satıcıların isimleri gizliydi. Aslında simsarlar alım satımları arttırmak için şu veya bu vizyoner alıcının kimliğini açıklamakla tereddüt etmediğinden genişleme operasyonları herkesin bildiği sırlardı. Brokerlarını ara, kimin aldığını ve kimin emriyle aldığını öğren.
Sermaye piyasasında bu şekilde olmaz.
Hadi canım sen de.
Bunun karşılığında ne elde edeceğim?
Luwak gizemli bir ses tonuyla karşılık verdi. Pişman olmayacaksın.
Bunu sana hatırlatırım.
Luwak ellerini ensesinde birleştirdi ve iki varsayımını yeniden gözden geçirdi. Madencilik alanında güçlü konumdaki rakip bir grup tarafından başlatılan bir has ya da yatakları bilen ve sermaye piyasasında kamuya açıklanmamış bilgilere dayanarak ticaret yapmaya kalkışan kötü niyetli küçük bir grup. Yatırım veya ihanet, seçmek gerekiyordu. Düşüncelerini berraklaştırmak için bir çizgi kokain çekmeye karar verdi.
14. Ayrımının sonu. Sayfa 143.